Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Tekno Seyir'de haftalık gündem podcast'ine hoş geldiniz. Ben Murat Gamsız. Yanında her zaman olduğu gibi Hamdi Kellecioğlu ve Levent Pekcan var. Levent abi, önce senden başlayalım. Nasılsın?
Merhabalar. Herkese selamlar.
Yoktun çünkü. Hastaydın.
Doğru. Bir hafta pas geçtik.
İyi misin biraz daha?
Biraz daha yine bir öksürme durumları var da biz o kısımları keseceğiz inşallah bu yayında kimsenin kulakları patlamasın diye.
Senin hani geçen haftalarda bir Antalya durumun olmuştu. Orada da birazcık hani bu hastalığın sebebi
biraz,
o.
Biraz işte üşüdük ettik. Herkes hasta orada, zaten biliyorsun.
Evet.
Biz de payımıza düşen kısmı alacağız.
Şunun için söylüyorum, hani orada da söz hakkını kesmiş olmayalım. Söyleyecek bir şeyin var mı Telekom Birleşmesi'nde?
Valla yok, çünkü Türk Telekom'un bu çok önemli gelişmesinde toplantıda bir basına bir soru cevap bölümü yapmadılar. Bir soru sorma olanağı sunmadılar.
Niye öyle bir şey yaptılar?
Bilmiyorum, hani şeymiş, yönetici beylerin başka toplantıları varmış, aceleleri varmış.
Allah'ım.
Bu Rami Aslan... Hı. Tepe yöneticisi falan hani kaçar gibi gitti toplantıdan sonra. Bir, en ufak bir soru sorulamadı. Dolayısıyla biz de öyle ki hani birçok şeye reklamda altyazı geçiyor. Oradan öğreniyoruz hala. Bak, bir haftayı geçti olayın üzerinden. Bu birleşmenin üzerinden. Reklamda aşağıda geçen altyazı eğer okuyabilirsen, yetişebilirsen basın toplantısında anlatılandan daha fazla bilgi içeriyor. Mesela aslında TTNET'in falan kapanmadığı, devam ettiği aynen ayrı firma olarak. Ama markanın, yani bu hizmetlerin üzerine yapıştırılmış etiketin Türk Telekom olarak devam edeceği ya da dönüşeceği belirtiliyor. Bu bilgiler ilginçtir ki orada Antalya'da bir uçak, özel uçak kaldırılarak götürülmüş bir uçak dolusu adama böyle bir bilgi verilmedi. Sadece işin hani eğlenceli, renkli tarafı anlatıldı. Cambaza bak yapıldı. Hadiseye bak falan oldu. Oraya işte öyle bu bütün bu kampanyayı Rıdvan Dilmen, Hadise falan bazı ünlüleri dahil etmişler. Reklamda da gözüküyor ya. Orada da işte Hadiseye bak, Rıdvan'a bak falan oldu bitti. Şimdi reklamda geçen altyazıdan bilgi alıyorsun, öğreniyorsun. İnsanlar da zannediyor ki yani ya işte işlerine gelmedi, konuşmadılar, bilgi vermediler falan. Ya bu çok önemli. Bu birleşmenin nasıl olabildiği konusu.
Evet.
Ayrıca mesela Telko Der'in yaptığı açıklamada altını çizdiği bazı noktalar var. Adamlar diyorlar ki ya bu Türk Telekom özel bir firma. İsminde niye Türk ifadesini taşıyor? Çünkü öyle hani Türk bilmem ne diye bir firma kuramıyorsun. Çok acayip özel şartları yerine getirmen, izinler alman lazım.
Türksel de var ama.
O, ya o birleşik kelime.
Evet, o kelime yani.
Ama Türk var yani.
Türk bir şey ama hani mesela ne bileyim işte Türk Telekom gibi.
Yani, onu ona sormak lazım. İşte bilemiyorum hani bunlar nasıl oluyor? Nasıl aştılar bu sorunları? Bilemiyorum. Biz de gelişmeleri tribünde oturup izleyeceğiz. Böyle.
Zaten oldu bitti, her yerde mağazalar da açıldı.
Evet, değişikliği yaptılar, logo değişikliği. Mağazaların tabelalarının ve genel içlerinde de bir tema değişikliği var. Şey falan da tasarlamışlar tabi, oradan aktaramadık. Mesela satış noktaları tasarlamışlar. İnsanların telefonları inceleyip kurcalayıp soru sorup hemen satın alabileceği. Bazı şimdi hani tezgah diyeceğim kötü bir şeymiş gibi anlaşılacak ama hakikaten böyle bir satış noktası, tezgah demek lazım.
Evet.
Arkasında satıcısı duruyor, danışmanı duruyor, önünde telefonlar duruyor. Bu ayıp bir şey değil, buna tezgah denir. İşte bunlar da herhalde hayata geçti.
Evet.
Ya devamlı tabii bir fiber uzunluğu kilometre cinsinden. Bu ölçüp biçiliyor. Devamlı bundan bahsediliyor. Buna vurgulu yapılıyor ama insanlığın da ortak şöyle bir şikayeti var. Deniyor ki ya fiber sokağımdan geçiyor, evimde yok. Binamın önünden geçiyor, kapıdan içeri girmiyor.
Evet.
Böyle de bir gerçek var.
Bizde bile var o gerçek.
O konuda ne yapacaklar? Niye böyle oluyor? Şimdi kilometreyle ölçüp fiberi hava atmak güzel bir şey. Şu evet. kadar döşedim, şu kadar milyon kilometre ama o sokakta yatan hat kimsenin bir işine yaramıyor evlere öyle. Girmedikçe.
Öyle.
Öyle dansmans da ettirmiyor yani insanı. O kendi kendine. Bakalım işte. İlk 2016 ilginç bir gelişmeyle başladı bence.
Ve devam edecek. BTK'nın 2016 planları ortaya çıktı. Bir PDF dosyası. Linkini de verdim. Onun içinde adil kullanım kotası var ya. Tamam. Onunla ilgili bir düzenleme gelecek ama biliyorsun kota bir hani kotanın bir miga, şeyi vardır. Bir miktarı vardır. Bir de aştığın zaman ne olduğu vardır. İşte evet. üçe düşüyor ya.
Evet.
İşte onun artacağı.
Sınırsız diyorlar o yüzden.
Evet, sınırsız diyorlar. Onun artması ile ilgili bir çalışma öngörülüyor. Ama öngörülüyor. Hani Ağustos ayında biraz ortaya çıkacakmış. Ne olduğunu bilmiyoruz.
Ya bu zaten daha şey müşteriler bu adil kullanım noktası ile ilgili işte nasıl hani müşteri açısından bakalım gibi bir evet. çalışma yapılacak. Evet. Hani orada da daha hiçbir şey,
şey
yok.
Yanlış hani bir sürü şey hani biraz da tık almak için işte adil kullanım noktası şey sınırlar artıyor bilmem neler öyle şey haberler çıktı ama yok daha hiçbir şey yok.
O kadar tabii, değil daha.
Daha çalışma yapacaklar. Ağustos'ta tabii. planlanmış işte sözde.
Evet.
Ve bir şey olması sevindirici.
Evet. O raporda tek bir şey daha hani benim ilgimi çekti. Şeyi söylüyorlar. Normalde bu servis sağlayıcıları kendi kendilerinin raporunu veriyorlarmış. Değerlendirme raporlarını BTK'ya sunuyorlarmış.
Doğru.
BTK'da diyor ki öyle olmasın artık başka hani bağımsız gözlemlerle de yapılsın bu işin. Bu performansının ölçülmesi. Çünkü adam kendi kendine orada raporluyor. Yani. İmkanları kısıtlı. Kimse de hani biz hatalıyız demez herhalde. O yüzden bağımsız başkalarınca da denetlenecek bunların kalitesi. Onun da planı şeyi de gözüküyor.
Güzel.
PDF'de.
Denetlemenin tabii kendi kendine denetleme diye bir şey olabilir mi?
Olamaz.
Bağımsız yapılması lazım. Bizde oluyormuş demek ki. Bundan sonra olmaması.
Evet.
Herkesi mutlu eder.
Girişimci gençler için vergi muafiyeti tasarısı yasalaştı. Zaten bu hani bilinen bir şeydi, yasalaştı. 29 yaşını doldurmamışsan, ilk defa da vergi mükellefi oluyorsan 3 vergilendirme dönemi boyunca vergi muafiyetinden faydalanabileceksin.
3 vergilendirme dönemi yıl olur değil mi? Herhalde 3 yıl boyunca. Ben öyle anlıyorum.
Herhalde. Yoksa çok az olur zaten.
Gelir vergisi herhalde kastettiği.
İşte tam mükellef dediğine göre öyle olması lazım.
Burada şeyi düşünüyorum hani bu, bir tane genç bulup
üzerine firma kurdurur.
Evet.
Ama işte şey diyor bak 75 bin lirayı geçmeyecek diyor.
Tamam.
Hani kazancın.
Hı-hı.
Yaparsın.
Yaparsın yani bana.
Ama sonra o genç firmayı alır giderse de hiçbir şey yapamazsın.
Evet. Onun çaresine bakarlar hem de. Minareyi çalan kılıfını her zaman hazırlar. Evet. Türk firması B Plus, Alman uçak firması Akuda'yı almış. Bu ne hamle?
Ya B Plus'ı hiç duymadık ama Gökçen gruba bağlı diyorlar. Herhalde Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bir özel firması, iştiraki diyelim. Almanya'da üretim yapan Akila firmasını. Ben daha önce duymuştum. Değişik uçakları var. Daha çok böyle eğitim uçakları falan var. Bunu satın almışlar. Daha çok yeni bir haber. Öğleden sonra falan düştü zaten şeylere, gazetelere falan. Bursa'da üretim, uçak üretimi yapmayı planlıyorlar.
Allah Allah.
Yani şey diyor hatta Bursa Büyükşehir Belediyesi. Biz kendi tramvayımızı üretiyorduk. Bir sonraki hedefimiz uçak üretimi olacak.
İyi.
Bakalım. Yani Akila firması hani öyle bir Boeing değil tabii. Yani dev bir firma değil ama uyduruk bir firma da değil. Dünya çapında hani bazı lisansları falan varmış kabul gören. Bakalım takip edeceğiz.
Evet. LG Pay. Şimdi herkesin bir Pay'i var ya. Bu da LG'nin Pay'miş ama ortaya çıktı ki bu bir kredi kartı.
Gibi bir şey.
Evet. Yani kredi kartına benziyor.
Şarj yani öyle bazı. Telefonunu bir yerlere getirip okutup şey yapmıyorsun da.
Evet.
Kredi kartı bilgilerini bunun içine yüklüyorsun. Üzerinde küçücük bir ekranı var. Şarj olması falan gerekiyor ama muhtemelen uzun gidecektir herhalde bunun şarjı. Kartların arasından seçim yapıp ve günlük hani kullandığın teknolojiyi değiştirmeden ödeme yapmanı sağlıyor. Yani senin 3-5 kartını bir araya getiren bir teknoloji üzerinde çalışıyor LG. Hı hı. Bu hani açıklamadılar, sızmış bir bilgi gibi bir şey oldu. Yani değişik bir yaklaşım.
Sanki buna benzer bir şeyi Kickstart projesi olarak görmüştüm ama.
Olabilir.
Bulamam şimdi.
Ya olabilir. Akla gelmeyecek bir fikir değil. Evet. Ama herkesin bir şeyi var ya, altyapısı var ya, işte senin dediğin gibi. LG de bu yönden yaklaşmayı tercih etmiş.
İyi bakalım.
Kendileri nasıl bir kazanç sağlayacaklar, ne olacak, bu araçları mı satacaklar falan, onlar daha hiç belli değil tabii. Bakalım.
Evet. Yine bizden bir gelişme. YouTube ödül töreni vardı geçen hafta. Biz katılmadık. Çarşamba günüydü.
Türkiye'de.
Türkiye'de evet. İlk defa düzenleniyor böyle bir şey. Biliyorsunuz normalde belirli eşikleri atlayanlara YouTube bir tane play veriyor. İşte bizde de var ya 100 bini geçince. Şimdi 500 bini geçene ve milyonu geçenlere ödülleri burada verildi. Normalde bize postayla geliyor. Bir tören düzenlendi. Orada da verildi.
Yerelleştirme ama bizde sınır 100 bindi.
Evet, burada hani 500 binine ya en azından onlara sahnede onurlandırıyoruz. Yani
evet, 500 bini geçenlere de bize verdikleri o Silver Play ödülünü veriyorlar ama sahneye çıkarıp
evet
veriyorlar. Zaten anca bu kadar, hani daha fazlasını o kadar adamı çağırıp da şey yapamazsın.
Bayağı da var demek ki.
Evet, yani bakıyorum da bilindik kanallar işte milyon takipçiyi aşan ve oraya çıkan 1, 2, 3, 4, 5
var. 500 bini aşan da 13 tane var. İsimlerini
milyon
duymuşuz.
Takipçi tabii. Bayağı yüksek bir rakam.
Öyle.
Bir sayı.
Bir tanesi Cem Yılmaz zaten abi.
Bir tanesi Net diye müzik işte o. Müzik kanalları. Onlar normal zaten beklediğimiz şeyler.
Diğerleri işte yap yap oha diyorum Burak Oyun'da falan.
Cem Yılmaz'ın alması çok şaşırtıcı bir şey değil.
Tabi. Apple Müzik Servisi, bundan hep çok konuşuyorduk. O da Türkiye'de hizmete girdi. Burada da hizmete girdi.
3 ay ücretsiz kullanabileceksin. Aylıkta 9.99 TL olarak ayarlamışlar. Aile için alırsan da 14.99 veriyorsun. Ailedeki herkes kullanabiliyor. Yani hani kullanımı yavaş yavaş artıyor. Bekleneni veremedi falan filan deniyordu ama Spotify'ın yarısına geldi falan dünyada. Türkiye'de falan da açtılar artık. Bilmiyorum, belki kullananlar.
Her ikisini de kullananlar söylesinler. Mesela özellikle ben şeyi merak ediyorum. İşte
karşılaştırılır.
Tabanını evet merak ediyorum. Veri tabanında o kadar zenginlik anlamında.
Yerel içerik var mı?
O da ayrı bir soru.
Yerel içerik var. Ben hani birkaç ekran görüntüsü gördüm. Bizim bildiğimiz bu Türk sanatçıların falan albümleri vesairesi var. Ama tabii kullanma şansım olmadı.
Apple'dan bir haber. Camı kırık telefonları da güncelleme programına alacaklarmış. Normalde hani eski
sadece
telefonunu...
Sadece camı kırık demeyelim ama.
Tabii. Ama onun da şartları var. Şimdi şöyle...
Telefon en azından mantıklı, makul seviyede evet kırılmış olacak.
Normalde sen telefonunu Apple'a geri verip üstüne para ödeyip yenisini upgrade edebiliyorsun.
Tamam.
Artık hasarlı telefonlara kırıyor da genişletiyorlar ama diyor ki adam... Telefonun içinde hani su mu kaçmasın, hani o kadar da bozuk olmaması lazım. Yani cam çatla en ya, çok akla gelen.
Oradan kabaca anlayacağımız en azından hani biraz işler olacak.
Evet, bir can olacak.
Can olacak evet.
Arkada kamerası kırılmış olsun falan, onlar sorun değil. Camı çatlamış ama işte hani bir açıldığı zaman açılsın diyor adamlar. Bunları da o programa dahil etmişler.
Evet.
İyi bir fena değil, yine bir fırsat.
Ama şey bilmiyorum tabii, hani burada da hemen o... Geçerli
tabii Türkiye'de bu geçerli hemen olacak mı onu bilmiyoruz. Bu dünyada başlayan bir şey ama muhtemelen de olacaktır. Yani.
Ama bu tabii iPhone 3 götürürsen kabul etmiyor. Güncel telefon olacak.
İşte 5S için başlamış. 5S'ten itibaren başlıyor sanırım. Bir fiyatlar da vermişler yurt dışında. 5S için $50 sana mesela İndirim ödeme yapıyor. İndirim yapıyor. 6 için 200. 6S Plus varsa $250 indirim yapıyor.
Evet. Alphabet, Apple'ı geçerek en değerli halka açık firma oldu.
Bunu konuşmuştuk geçen hafta Murat.
Google'ın
olacak evet diyorduk.
Ana oldu firması.
Evet. Aynen. Google diye biz konuşmuştuk ağız alışkanlığı. Ama işte son çeyrek raporları açıklandıktan sonra hisseleri yükseldi. Alphabet'in de $558 milyar dolara ulaştı pazar büyüklüğü. Apple'ın $535 milyar ikinci sıraya düşmesine neden oldu.
Şimdi oradaki ilginçlik şey değil. Hani bunlar kafa kafaya gidiyorlardı. Bir anda Apple Alphabet geçti değil. Apple düştü.
Tabii 700 milyar dolarlarda falan da Apple hisseleri sürekli düşüyor. Onu biraz geçen hafta konuşmuştum. Sebebi de iPhone satışlarının falan dünya çapında bir doygunluğa ulaştığını düşünüyor yatırımcılar. İşte en son Çin pazarına girdiler vesaire, biz atılım yaptılar. Karlılıkları hala çok yüksek. Ama önümüzdeki yıllarda işte şey haberleri vardı, hatta ilk defa 10 yıldan sonra gelir, yani beklenen gelirde hafif bir düşüş olacağı hesaplanıyor. Yani işte bundan dolayı da Alphabet'in yani veya Google'ın çok daha dağınık bir yapısı var. Çok fazla hizmetten geliri var. Ayakları yere daha sağlam basıyor bu anlamda. Hani bir yer zarar ederse öteki taraftan kâr edebiliyor.
Doğru.
Apple'da bu işte bir risk. Hep yani iPhone'a yükleniyor. Diğerleri de var ama bu kadar para kazandırmıyor. Aynen. Bu yüzden yatırımcılar nezdinde, çünkü zaten pazar büyüklüğünden bahsediyoruz burada. Borsa büyüklüğü yani. Yatırımcıların işte hisseleri alıp satmasıyla değişen bir şey. 700 milyar dolarlardan 500'lere kadar falan indi.
Evet.
Yani Apple'a yatırım yapanlar aslında zarar etti. Veya satıp çıktı diyelim.
Evet. Google'dan güzel bir haber. Download düğmesi şeklinde reklam içeren sitelere ceza uygulayacak.
Süper. Özellikle haber. Download siteleri, download.com falan meşhurdur.
Evet.
Neyin indirmek istediğin şeyin linkinin düğmesi, neyin reklam olduğunu anlayamazsın.
Anlayamazsın.
Çünkü reklam verenler aynı şekilde reklam verirler. Aynı düğme.
Aynen.
Şeklinde reklam verirler. Ya da, o sitelerde CNET falan da buna ses çıkartmaz.
Evet.
Evet, çünkü geliri artıyor.
Doğru. SourceForge falan.
İşte Google bu düzene çomak sokarım demiş.
Biraz
ne
geç
kadar
kalmadı
başarılı
ya.
Olacak bilmiyorum. Sonuçta hani Google'ın sistemi de otomatik işleyen bir reklam yayınlama platformu. Bunun manipüle edilebildiğini zaten görüyoruz işte. Teknoseyir'in de konularından birisi hep. Şimdi yani burada şöyle, Google anladığım kadarıyla download.com'a falan sopa gösteriyor. Hani siz akıllı olun, böyle reklamları almayın diyor.
Ama nasıl yapacaklar?
Vallahi işte parasını keser, ceza keser.
Şey çıkacak işte.
Hayır, bu site tehlikeli
tehlikelidir diye uyarı çıkacak.
O altyapıyı kullanacaklar.
Evet,
kırmızı bir ekran çıkıyor ya sana. Bu site tehlikeli işte şeyler içeriyor, gitmek
devam
istiyor musun falan. Hani bu bir site için ölümcül bir şey aslında.
Evet.
Kimse bu hatayı görmek istemez. Ama nasıl bir önlem alacak da, şimdi biz de mesela işte siyasi parti reklamı göstermemeye çalışıyoruz. Veya işte başka reklamları. Ama aradan kaçanlar oluyor inatla.
Hı hı.
Hepsini kapatmış, hepsiyle uğraşmamıza rağmen tek tek. Şimdi o bir tanesi kaçsa ve CNET'i kapattırsa ekranı, işte kırmızı ekran verdirse nasıl olacak? Yani bir şey düşünmüşlerdir herhalde buna da. Sonuçta genel olarak iyi bir haber. Ben çok deliriyordum çünkü hangisine basacağımı bilemediğim zaman.
Oturup düşünüyorsun, bu mudur acaba, bu mudur?
Evet. Hangisi acaba?
Hani tuş gibi olanların hepsi reklam oluyor zaten. Evet. Bir yerde küçük link oluyor.
Ha, bir
böyle.
De o var yani. Basmaman gerekenler büyük ve olması gereken yerde.
Evet.
Esas link aşağıda bir yerde. Bu da hani reklam sektörünün artık hani nelerden...
Dolandırıcılığa döndüğünü
evet,
gösteriyor.
Aynen.
İnsanları tık için kandırıyorsun.
Aynen. Şimdi buna biraz gecikmedi mi derken şunu kastettim. Google da buradan fayda sağlıyordu. Çünkü sonuçta kendisi de komisyon alıyor buradan. Çok uzun zaman oldu yani bunlar böyle olalı, yıllardır böyle. Daha ama önce müdahale edebilirdi.
Ayyuka çıktı evet. Yani şimdi saçmaladılar iyice ve çok yayıldı. Facebook 12 yaşındaymış. Bununla ilgili de bir aktivite yapmış. Yani aktivite derken Friends Day adı da.
Evet.
Size bir şey geldi mi ya? Bana hiçbir şey
bana
gelmedi.
Geldi.
Bana İndirim geldi. Şeklinde. İşte arkadaş, en çok yazıştığın, iletişimde olduğun arkadaşların resmini koyuyor falan işte.
Ben görmedim.
Otomatik video çıkıyor.
Tabii o
İstersen
kadar
onu paylaşıyorsun.
Olmuyor hiçbir zaman arkadaşların. Bazı böyle çok like falan olmuş fotoğrafları kullanıyor. İşte onlardan video yapmışlar. Daha önce de çeşitli şekillerde yapmışlardı ya. Hı-hı. Harika bir yıldı falan.
Evet.
Kabus olmuştu. Onun gibi bir şey yapmışlar. Tabii 12 yıl az bir süre değil.
Ama Facebook büyüklüğündeki bir firma için çok bir süre de değil. Yani i̇şte, böyle bir anda çıkıp dev bir firma olmuş gibi bir şey aslında. Hani diğer firmaların tarihlerine baktığın zaman.
Müthiş bir şekilde penetrasyon dedikleri insanlığın hayatına girme.
Evet.
Kendini kullandırma konusunda müthiş bir başarı elde etti.
Yani sonuçta aylık kullanıcı, aktif kullanıcısı milyarın üstünde. Dünyanın düşünsene işte 6'da biri, 7'de biri neyse işte. Bunu her ay yani net bir şekilde kullanıyor. Ya yani bu kadar anında çıkıp 10 sene gibi bir zaman içinde bu noktaya ulaşmak çok büyük bir şey.
Ya yani çok beraberinde de çok büyük bir güç getiriyor. Çünkü evet. Günde 1 milyar kişiye ulaşıyorsun. Onları istediğin gibi manipüle edebilirsin. Yani
duygu durumunu bile ayarlayabiliyorsun işte. Yani biz konuşmuştuk gündemlerde.
Uygulamayı ya da işte siteyi açınca karşısına çıkacak şeyleri yönetebilirsin.
Doğru.
Yani böyle bir güç yok.
Yok.
Dünyada şu anda böyle bir güç yok. Herhalde en büyük güç Facebook. İnsanları yönetebilme, evet, de algı oluşturabilme, evet, anlamında. Ben 2007 miydi kullanmaya başladığımda? 2007 idi galiba. O zaman daha farklıydı ya. Bir uygulama kavramı vardı. Yani senin profiline uygulamalar ekleyebiliyordun. Onlar özel kutucuklar ekliyorlardı senin sayfana diyeyim ya da işte profiline. Habire birbirine yok kahve gönderme, yok işte bourbon gönderme, bir şey şunu yapma. Neydi? Vampirler ve kurt adamlar mı vardı? Ne vardı? İlk girdiğimde, evet, öyle bir şey vardı. İnsanlar lanet etmişti.
Deli gibi oynuyorlar.
Ama girdiğin saniyede onun daveti geliyordu.
Evet.
Facebook'a kayıt işlemi tamamlandığından 10 saniye içinde vampirler, kurt adamlar daveti geliyordu. Sonra bir mafya savaşları falan bir şeyler çıktı. Farmville bir ara efsane oldu.
Ya.
Farmville muhteşem bir şeydi ya. İşte günümüzde bak o Facebook'un oyun boyutu, bilmiyorum ben mi farkında değilim yoksa azaldı mı?
Şöyle tabii azaldığı da doğru ama mesela benim annem bütün gün Facebook oyunları oynuyor.
Şey
Facebook
azaldı, bildirimlerin oynuyor, rahatsız ediciliği, evet, azaldı. Onunla ilgili ayarlar arttı. Çünkü ben oyunlar olan, tam hız gidiyor aslında.
Var olan her oyunu banladığım için
ondan olmuş şey, olabilir.
Yoksa var yani.
Bana gelmiyor ama hala bu oyunlar var değil mi?
Var.
Nereden bulacağız?
Ya bir de işte şeyleri falan Facebook daralttı bayağı. Eskiden senin tüm arkadaş listene falan erişebiliyordu o uygulamalar. Şimdi sadece sen de o uygulamayı kullanıyorsan onlara erişebiliyor falan gibi. Gitgide daraltarak bu şeyi, kullanıcı tabanını, o yüzden az görüyorsun.
Evet, bir haber daha Facebook'tan. Haber akışı algoritmasını güncelliyorlar. Bir grup insanlar üzerinde zaten şey yapıyorlarmış. Testler yapıyorlarmış da oy veren akışınızdaki şeylere çıkan haberlere.
Ben de bir kez denk geldi.
İşte onlardan topladıkları bilgilerle şöyle bir şey yapacaklar. Bundan sonra senin beğendiğin şeylere öncelik verilecek kendi akışında.
Yani bu paylaşma, beğenme falan, evet, gibi şeylere ihtimali daha yüksek olan içerikler
yani,
çıkacak.
İşte Levent abi Commodore 64 içeriklerine çok tıkladı. Ona Commodore'la ilgili içerik paylaşıldığı da bir yerden gösterilecek.
Bu da yalnız bir insanı fanusa hapsetmez mi?
Doğru.
Hep Commodore görmek istiyorum. Evet, hep o gözüküyor. Aynen. Dünya dışarıda...
Ama işte öyle olmaması için de uğraşıyorlar bir yandan.
Kapının önünde yangın var. Ben hala haberin tıklıyorum. Commodore 64 mi alsam, 128 mi alsam? Hı. Bu da gerçekçi bir... Yani değil. Eğer bu Facebook'un bir haber, bir dünyayı birbirine dokundurma iddiası varsa bu buna ters bir durum bence, yaklaşım.
Bu zaten bir de şöyle bir şey var. Bu bir kere default olanı, varsayılan olarak açılan. Sen yukarıdan hani en yenileri de seçip hepsini görme seçeneğine sahipsin yani. Akışını
vallahi
değiştirebiliyorsun.
Kimse ona
yani
bakmıyor. Sonuçta mesela bu sayfaların paylaşımları da normalde gözükmüyor. Bir hani page'den bir şey, bir, hı hı, solda bir seçeneği var. Kimse basmıyor tabii ki. Default olan önemlidir.
Evet. Tabii tabii.
Çoğu kişi bilmeyecek bile onu.
Şey tabii sen şu adamın paylaşımlarını hep göster diyebiliyorsun tabii. Ama hep bunlar ince ayar. Senin dediğin gibi default neyse gerçek oldu.
Ya o senin bir şeye hapsolmamanı da düşünüyor Facebook zaten.
Ama düşün, sen bir şey yapacaksın, çaba göstereceksin onun için.
Ya da işte yani istediğin gibi kendini hapsedip hapsetmemek sana kalmış olmalı. Bilmiyorum ben... Dostlarını yakın tut, düşmanlığını daha da yakın tut. Ben hoşlanmadığım şeylerin de dünyada da neler olup bittiğini bilmek gerekliliği hissediyorum. Hı. Ya ben şunu isterdim. Semantik web dediğimiz olgunun artık ilk adımları atılsın. Facebook'ta görmek istemediğin şeyleri görme. Yani şöyle kavram bazında. Yani Acun'u direkt Acun yaz ve Acun'la ilgili hiçbir şey gözükmesin. Bunu yapan pluginler falan ufak ufak hani emekleyerek başladı. Bence sistemin derinliğine entegre olması gerekiyor. Tamam, şeyi hiçbir zaman engelleyemeyeceksin. Çok yapay zekanın hayata geçmesi lazım. Hani Acun'u Toyota otomobil diye taglayıp da yayınlarsan yine görürsün. Hani bilgisayar onu ayırt edemez. Ama işte yapay zeka bir yerde ayırt edecek bunu. Taglamak, etiketlemek falan gerekmeyecek. Hı-hı. Acun'un Acun olduğunu anlayacak.
Evet.
Ve senin onu görmek istemediğini anlayacak. Hı-hı. Ama daha var.
Var. Senin dediğin tarzda dünyadan var haberler olmak için herhalde Twitter daha iyi bir yol.
Belki.
Evet. Twitter demişken oraya da GIF kütüphanesi gelecek. GIF paylaşılabilecek.
Twitter'da daha iyi bir yol olmaktan çıktı böylece. Evet.
Allah Allah.
Ya böyle bir denemeye başlamışlar. Daha kesin değil. Bazı kullanıcılar kendilerinde o resim ikonu var ya gönderirken, evet, altta olan. Onun yanında GIF diye bir şey görmüşler. Hazır GIF'lerden seçip, ya bazen bazı şeylere, cevaplara çok güzel uyuyor o GIF'ler ama bazen de rahatsız edici oluyor.
Komik tepkiler.
Evet.
Demişler.
Nasıl bir şey olacak bakalım.
Bakayım bende var mı? Yok, bende yok. Evet. Gmail aylık 1 milyar aktif kullanıcı seviyesine ulaşmış.
Google'ın 7. servisi olmuş. Aylık 1 milyar aktif kullanıcı seviyesine ulaşan aramalar var. Chrome var, Android var, Google Play, haritalar ve YouTube'dan sonra Gmail'de bu bariyeri aşmış.
Sanki daha erken aşması gerekiyordu diye hissettim.
Ya ilginç bir şekilde Hotmail de bayağı çok kullanılıyor Murat. Ben hani hep bayağı çok uzun zamandır Gmail kullanıyorum. Ama Hotmail de bayağı yaygın. Milyarları bilmiyorum, buluyorum onların hiç sayısıyla ilgili bir fikrim yok ama bu arada şeymiş, ilginç olan da maillerin %10'da robotlar oluşturuyormuş. Robotlar dediğimizde şu hani sana geri döneceğim falan gibi kısa mesajlaşma falan gibi şeyleri. Demek ki insanlar bayağı kullanılıyor.
Normal bir de.
Akıllı cevaplar özelliği yani.
Ya o evet, sana geri döneceğim dersin ama asla dönmezsin zaten, genellikle öyle olur. WhatsApp da 1 milyar aktif kullanıcı yaşmış aylık.
Evet, Facebook satın aldıktan sonra ikiye katlamış,
evet,
kullanıcı sayısını.
Onunla bir alakası yoktur ama yani bir şey yaptıkları yok ki. Yani Facebook aldı diye artmıyor. Evet. O kendi öyle artıyor.
Tabii yok. Yani özellikle değiştirmiş. İşte bedava yaptılar.
Evet. Bedava. Çok para veriyorduk.
Evet, ama şey yapıyorlar. Bak her hafta bir WhatsApp haberi çıkıyor. Bir şekilde
iletişim var.
WhatsApp'ı sahneye, ön plana çıkartma çalışması başladı sanki.
Kesinlikle doğru.
Şimdi WhatsApp'ın kullanım sayısı Gmail'den daha önemli. Çünkü WhatsApp'ı hani tamam biliyorum WhatsApp web diye bir şey var ama sonuçta bunu cep telefonundan kullanıyorsun. Bunun öyle web'i öyle. De telefona bağlı çalışıyor.
Doğru.
Öbürü Gmail. Kimisi ayda bir kere açıyor. Kimisi günde bir kere açıyor. Kimisi bilgisayarından kullanıyor. Kimisi uygulamasından kullanıyor. Ama WhatsApp daha anlık insanlara dokunan bir sistem. Eriştiği kudret, hani kullanıcı sayısı müthiş, bu tür uygulamaların hayal edemediği
çünkü
bir sayı.
Mail atmak yerine insanlar WhatsApp'tan mesaj atıyor. Yani işin de WhatsApp'ı kullanıyor insanlar.
Aslına bakarsan insanlar en artık yapmadığı şey telefonla konuşmak.
Doğru.
Çünkü ya işte mesaj atayım. Hani bir de şu var sanki işte rahatsız etmeyeyim falan, bayağı bir insan telefonla aramaya çekinir oldu karşısındakini. Onun yerine mesaj bırakıyorsun. Hani o istediği zaman cevaplıyor.
Doğru.
O da iyi bir şey.
Bu arada Facebook Messenger'da 800 milyon kullanıcıyı geçmiş. Yani o da bir yandan geliyor.
Ben o kadar kullanmıyorum onu.
Ben kullanıyorum bayağı.
O da artık tabii Facebook'tan kopup kendi başına bir mesajlaşma platformu olunca onun da eriştiği kişi sayısı arttı.
Zaten hani üst üste biniyor bunlar sonuçta. Hani farklı farklı kullanıcılar değil.
Yani.
Ama hani onun da az değil yani. 800 milyon da çok yüksek. O da yakında 1 milyar seviyesini geçti diye haberini yaparız.
Evet, bulut depolama çözümü Copy kapanıyormuş.
Evet, onlarda bir zaten bir kaynama vardı. Benim kullanıcı hesabım vardı. Geçtiğimiz haftalarda onu işte mail attılar, kapattılar falan. Sen zaten kullanmıyorsun.
Meşgul ben ismini etme. Bile duymamışım ki kopyayı ya.
Meşgul etme buraları falan diye. Ben girmemiş. Markasının ismini çok beğeniyordum. Dropbox'a da yakın bir hizmeti vardı. Hani kullanıcıyı memnun etme ya da başarılı çalışma anlamında. Kapatacaklarmış. Valla sırf domain adı falan yeter.
Değil mi?
Kapatacaklarmış. Şey, dosyanız var da 1 Mayıs'ta kapanışı. Hı hı. Dosyalarınız varsa artık
indirin, saklayın
diyorlar. Bilgisayarınıza indirin diyorlar. Herhalde Türkiye'de çok çok azdır tahmin ediyorum herhalde kullanan. Ama vardı. Hani böyle de bir sistem, böyle bir servis vardı.
Evet. Toshiba'dan haber var. Toshiba biliyorsunuz bayağı bir çalkalanıyor, onların bir skandalı vardı. Muhasebe ile ilgili katakulli çevrilmişti.
Kazançlarının olduğundan yüksek veya kayıplarının olduğundan az mı göstermişlerdi, öyle bir şeydi.
Şimdi yıllık zararlara bakıyorlar. Orada 550 milyar yen beklenirken 710 milyon yen. Yani bu bizim anlayacağımız şekilde 6 milyar dolara tekabül eden bir zarar söz konusu. Çok büyük bir rakam. Hani nasıl etkileyecek bilmiyoruz.
Yeniden ama, yapılanma zararı diyorlar buna.
Evet. Yeniden yapılanma zararıymış.
Ya zarar eden şeyleri, kollarını, işte dizüstü platformları falan zarar ediyormuş. Evet. İşte ev araç gereçleri zarar ediyormuş. Bunları satmayı düşünüyor diyorlar.
Tabii bir sürü de insan çıkıyor işten.
Tabii.
10 binin üstünde.
Ama işte bizim o haberi hatırlarsak bir 5-6 sene bunlar şeyleri figürlerle oynamışlardı.
Oynamışlar.
Evet. Ve o bir ortaya çıkmıştı. Yöneticisi falan istifa etmişti. Ve hakkında tabii yasal süreç falan başlamıştı Japonya'da. Toshiba'nın hani tamam batacak bir firma değil muhtemelen ama işte böyle bazı parçalarını feda edip kâr eden kısımlarıyla devam edebilir, ufalabilir evet. Yani.
Mümkün.
Toshiba'nın tabii o kadar çok bölümü var ki, boyutu var ki. Hepsinin birden zarar etmesi mümkün değil. Toshiba yarı iletken de üretiyor. Laptop da üretiyor. Herhalde laptop falan kısmında artık
herhalde
eskisi kadar önemli değiller. Ama orada da insan şunu düşünüyor ya, kim kaldı geriye? Yani Sony'si, Toshiba'sı falan gittiği zaman bu insanlar laptop almıyor mu? Alıyorlarsa ne alıyorlar?
Çinli ve Tayvanlı firmalar geldi bunların yerine. Lenovo, işte Asus.
Ama işte onlarda da genelde bir Toshiba olmuyor Lenovo.
Olmuyor ama işte yani sonuçta demek ki satışlara şey yapamıyor.
Vayyo gitti. Toshiba giderim diyor.
Samsung Avrupa'da satmıyor.
Vayyo gitti ama mesela Vayyo gene var aslında. Çinli olarak değil mi? Çinlilere satılmış.
Vayyo Japonlara satıldı.
Birazdan onun bir haberi var zaten.
Microsoft'tan bir haber. Surface Pro'ların bazı eski modellerin kablolarını geri çağırıyor. Yangın tehlikesi varmış. Bu son çıkan 4 değil. Onlardan önceki. 2015 Temmuz'una kadar olan modellerdeki kablolar da tehlike varmış. Çok küçük bir ihtimal bile olsa tabii ki hepsini çağırıyorlar.
Ya şu zamana kadar bir şey olmadıysa bundan sonra olmaz diye düşünüyor insan ama.
Yok işte o riske giremiyorlar.
Firma tabii o riske
giremiyor. Microsoft giremez. Türkiye rahat satmadıkları için oh.
Şimdi kutluyorlardır.
Hiç böyle dertleri de yok.
Evet. Şimdi satsaydık olacaktı diye evet. Böyle şey teselli de bulurlar onlar.
Yani kesin firma içinde kesin diyorlardır şimdi işte donanım böyle başa bela oldu bela diye. Windows'u aldım CD elimi kesti diye firmaya gelen adam yok. Ya da şey tutuştu, optik sürücü tutuştu diye firmaya gelen adam yok. Burada tabii donanımın işte power kablo, bilgisayarı süper bile yapsan kablosunda risk çıkabiliyor falan filan uğraşman gerekiyor. İşte Microsoft Türkiye hiç sevmiyor böyle şeylerle uğraşmayı. Evet, onlar hep tek yönlü bir ticaret olsun istiyor. Satalım gitsin. Satalım gitsin. Kimse geri gelmesin ya bunda şöyle bir sorun çıktı diye.
Doğru.
O yüzden de Microsoft'un bu tür cihazları, telefonları falan Türkiye'ye gelmiyor.
Gelen süper geç geliyor.
Ya da işte 8 sene sonra 7 sene sonra Xbox geliyor Türkiye'ye.
Sony'den bir haber. Normalde işte ben artık eskisi kadar fotoğraf dünyasına bakmıyorum neler çıkıyor diye de. Bu Sony Alpha 6300 bayağı bir ses getirdi. Onu o yüzden gündeme alayım dedim. Şimdi biliyorsunuz bunların bir A7'si var. Kimse alamıyor 10 bin lira olduğu için.
Ama harika.
Ama bir muhteşem bir alet. İşte onun devam ediyor Mark 2 falan. Biz de incelemesini yapmıştık. Çok güzel bir şey. Full frame. Ama işte dediğim gibi çok pahalı. Hani Türkiye için zaten her şey pahalı ama dünya da ona pahalı diyor zaten. Hani orada da çok yüksek fiyatlar. Şimdi bu 6300 bunu birazcık değiştiriyor ve oralarda kullandığı teknolojiyi hatta biraz da üzerine katarak APS-C boyutunda tekrar sunuyor ve 1000 dolarlık bir fiyatla sunuyor. Yani neredeyse 3 tane A7 alıyorsun.
Tamam.
Bir A7'ye 3 tane 6300 alıyorsun. Özellikleri de 4K'yı getiriyor yine 1000 dolar seviyesinde ve yüksek kaliteyle getiriyor.
Evet.
425 gibi böyle acayip sayıda fokus noktası var. Kendi iddiası en hızlı AF olduğu, fokus olduğu yönünde. İşte 24 megapiksellik bir kamera. ISO'su da 51200'e kadar çıkıyor. Özellikle video konusunda da çok iddialı. Bu Türkiye'ye geldiği zaman kesin bize uğrar, bakarız, test ederiz. Ama hani A7'yi alamıyorum diyenlere kesinlikle bir video tarafında bir çözüm olabilir bu. O kadar ciddi.
Güzel. Belki bize de yarar.
Mümkün. Vayo, Windows Phone işletim sistemli akıllı telefon duyurdu. Bunu bugün Sony telefon piyasasına giriyor diye yazan yerler
var. Haber yapan yayın var.
Hem de ne yayın
hem
yani.
Hem de parayı koyacak yer bulamayan yayınlar bunlar. Sony akıllı telefon piyasasına dönüyor. Şimdi neresinden tutsan elinde kalıyor. Evet. Ne Vayo'nun Sony ile alakası var, ne Sony zaten akıllı telefon piyasasında yeterince var falan evet. filan. Neyse bu Vayo işte ayrı bir firma haline geldi. Sony'nin markası. Kendi başına Japon yatırımlarıyla bir firma haline gelmişti. Japonya'da çalışıyordu zaten. Yaptığı yeni faaliyetleri de Japonya'daydı. Geçen aylarda yine Vayo dizüstü bilgisayarlar yeni modeller duyurmuşlardı. Şimdi bir de sürpriz. Windows fonlu.
Fon biz.
Telefon duyurmuşlar, evet. Şimdi burada tabii yorumlar oldukça olumsuz. Çünkü tabii. Şu haftalarda Windows Phone'un artık sonuna geldiği, bu hikayenin artık bitmekte olduğu basında yoğun şekilde dile getirilirken evet. tutup da Windows Phone'lu telefon duyurmak ve de güzel de bir şey. Klasik işte alüminyum uzmanlıklarını kullanmışlar. Metal gövde. 5.5 inç
1080p.
Snapdragon 617.
3 GB RAM.
Güncel bir telefon. Hatta hani herhalde Windows Phone'ların en güzeli de bu. Yani genel tasarım olarak falan kastediyorum. Ama bunu kim alacak? Bunu kim alacak? Hele bir de bu adamlar Japonya'da çalışıyorlar.
Doğru.
Japonya'da zaten Windows Phone falan Japonya'nın gündemine girmedi. Microsoft çözümleri Japonya'da hani Windows'a konusunda bir şey diyemem ama Microsoft'un biliyorsunuz hani Xbox'ı falan bile Japonya'da pek kabul görmüyor. Yani bu telefonun ne şansı var? Bilemiyorum.
400 dolarmış.
Evet.
Evet. Microsoft SwiftKey'i satın aldı. Onların da son dönemde bir klavye hatası var. Bu Wordflow şeyine haber yapmıştık.
Android ve iOS'a getiriyordu. Çeşitli klavyeler yazıyorlar.
Evet. Şimdi ona SwiftKey ekleniyor. Daha doğrusu SwiftKey'in işte o arkadaki akıllı algoritması eklenecek.
Evet. Ben SwiftKey'i hiç kullanamadım. Hiç beceremedim.
Benim de kullandığım tek klavye o.
Ben de kullandım. Memnundum. Yani önerileri falan güzel.
Öğreniyor çünkü. Gayet güzel
ve
öğreniyor.
SwiftKey hani ayrı kendi başına değil. Büyük firmaların işte yanlış hatırlamıyorsam Huawei'nin falan da altyapısını onlar sağlıyorlardı. SwiftKey hani bu alanda bayağı başarılıydı ki Microsoft'un dikkatini çekmiş. Bu paylaştığımız linkte göremedim ama yanlış hatırlamıyorsam 200 milyon dolar falan gibi bir rakam okumuştum ben başka kaynaklarda. Yani birkaç yıl içinde sen firma kurup böyle önemli bir noktaya getirip çok dar bir alanda sonra onu da bir deve 200 milyon dolara satman
250.
Büyük başarı yani.
Teknolojiden para kazanmanın en güzel yönü, en güzel şekli o zaten. Satıp gideceksin. Değil mi? Ama gideceksin. Gideceğim. Paranı alıp gideceksin. Sonra çünkü her yükselen trendin bir düşüşü oluyor teknolojide. Sonra o düşüş kısmında da uçağın içinde kalmayacaksın. En yüksek noktada sen çıkacaksın uçaktan atlayacaksın. Onlar da kalsın uçak. Hı-hı. Burada sonra yanından geçecekler çığlıklar içinde.
Şeyi ummak lazım. İnşallah Microsoft bunu batırmaz.
Yani devam edecek demişler var olan.
İşte bozmadan seriler. Devam etmesini tavsiye ederiz.
Google Nexus telefonları kendi tasarlamak istiyormuş. Pek gidişattan herhalde memnun değiller. Apple'ın da şeyi var orada, bir üstünlüğü var. Google'ın tabi gözetmek zorunda olduğu bir de hani iş ortaklarını kızdırmama sorunu var.
Yani iş ortakları, yani şu anda iki marka altında çıkıyor. Hani Nexus, işte Asus Nexus bilmem ne falan gibi. Hani ikisinin de ismi oluyor. Co-branding diyorlar işte. Ama tasarımı Asus yapıyormuş. Tamam, Google çok müdahale ediyormuş ama bayağı aralarında sürtüşme oluyormuş. Bazen vidanın boyutuna kadar müdahale ettiği oluyor falan diye. Ama demek ki bu model pek başarılı olmadı. Başarılı olan da bir örnek var önünde. Apple gibi. Bari kendimiz tasarlayalım. Gene kendileri üretmeyecekler. Zaten Apple da kendi üretmiyor. Foxconn'a ürettiriyor. Google'ın da bunun için HTC ile anlaştığı falan söyleniyor hatta. HTC hiç kendi ismi geçmeden bunun üretimini yapacakmış. Önümüzdeki Nexus'lar bu şekilde çıkabilir.
Hadi bak.
Mantıklı yani bence de.
WordPress sistemini kullanan bazı sitelerde ransomware sızıntısı yapılmış. Ransomware de şu
verileri şifreli
şifreleme yani. Ve sonradan o şifreyi kırmak için senden para evet, istiyorlar.
Bilgisayarını rehin alıyor yani evet, senin aslında.
Aynen öyle. Nedir bu WordPress giriyor içine ya, o yüzden aldım onu.
Ya doğrudan WordPress ile ilgili değil, WordPress değil. Sitelerini kullanarak yayıyorlar. Bu sitelerin nasıl ele geçirildiği bilinmiyor. Daha onu çözememişler.
WordPress'e nasıl sızıldığı bilinmiyor.
Evet, yani kullanıcı şifrelerini de tahmin edip çalmış olabilirler falan deniyor, yönetici şifrelerini. Yaptıkları yöntem de şey, sen bu sitelere işte eskimiş sürümlü Adobe Flash, Adobe Reader, işte Microsoft Silverlight, hani hepimizin başına bela olan şeyleri kullanarak giriyorsan, bunlar bilgisayarına işte bu ransomware denilen yazılımı yükleyip çalıştırabiliyor ve senin sistemini şifrelettirebiliyor baştan sona. Henüz araştırıyorlar ama keşfedilmesinin nedeni, biraz da işte WordPress ile ilişkilendirilmesinin nedeni, çok fazla bir anda bu saldırı büyük bir şey halinde çıkıyor ortaya.
Evet. Şimdilik JavaScript'te terfi ettiğini şifreleme sistemlerinin konuşmuştuk zaten. Onun evet. Yansımaları bunlar.
Evet. Sen aynı sunucuda birden fazla site tutuyorsan mesela, bir tanesine girdiği zaman diğerlerine erişebiliyorsa, aralarında iyi bir şey yapmadıysan, bölümleme yapmadıysan, diğer şeyleri de ele geçiriyormuş. Dosyalara da bulaşıyormuş. Dolayısıyla bir anda onlarca siteye yayılmış.
Evet.
Yani burada önemli olan eskimiş yazılım kullanmayacaksın. Mümkünse güncel tutacaksın.
Yoksa yanarsın.
Yoksa yanarsın, evet.
Her ne kadar bilişim firması olmasalar da bizim de çok yakından bildiğimiz ürünleri dolayısıyla Hasbro ve Mattel oyuncak firmaları birinin birleşebileceği söyleniyormuş.
Bunlar çok büyük iki rakip.
Öyle.
Mattel daha çok Barbie galiba, bir de Hot Wheels arabalar.
Ne?
Barbie bebekler. Hasbro'da çok çok fazla
çok
marka var.
Evet.
Hatta Atari falan Hasbro'ya ait. Birleşirler de şimdi zaten dev durumdaki ya. İki firma birleşince dev üstü dev oluyor. Hani bu tabii tekel kanunları falan nasıl izin verecek buna? Merak ediyorum.
Evet. USB-C kablolarla ilgili sorun devam ediyor.
Doğru. Öyle bir yine haberler çıktı. USB-C kablo, Type-C kablo yüzünden laptopum yandı falan iddiaları var.
Şimdi bunları test eden bir Google çalışanı vardı. Onun evet. Laptopu yanmış.
Evet.
Yani şey gibi diyor, Rus ruleti oynamak gibi diyor. Rastgele bir kablo alıp bunu kullanmak. Araştırmışlar. Bu standardı yapan firmanın sertifika verdiği kabloları da böyle büyük yerlerde kolay kolay bulamıyorsun. Amazon falan gibi satış sitelerinde bulamıyormuşsun. Yani şu anda büyük bir dert var diyorlar. Kesin olacak diye bir şey yok. Taktığın zaman kablo şeyi sağlamıyor. İki cihaz arasındaki akımın çok fazla yükselmemesini normalde kablonun ayarlaması gerekiyormuş. Bunu sağlamıyor. Bir anda gücü çekince, yüksek akımı çekince
işte karşı USB şeyin karşı tarafta da sıkıntılı bir USB 3 ya da hani 3 demeyelim de Type-C girişli bir istemci var.
Evet.
Anlamsız derecede güç talep eden. Kablo herhangi bir regülasyon yapmayınca o bütün o talep USB kontrolcünün üzerine yığılıyor laptopun içindeki. Sonuçta gidiyor. Bu şeye de benzer. Hani biz hep deriz ki ya her yaz gelince havalar ısındı mı USB vantilatör çıkar. Şimdi o USB vantilatör aslında laptop katili, anakart katili bir cihaz türüdür. Çünkü o da USB kontrolcüye normalde karşılaşmayacağı türden yükler bindirir. Çok da kötü üretildiği için, çok da ucuz üretildiği için onda da hiçbir koruma falan yoktur. Laptopu koltuğun altına alırsın. Niyazi Bey'in yolunu tutarsın. Yan Güney Köprüsü değişecek bunun diye. Birazcık ona benziyor.
Evet.
Ama tabii şu var. Ya tüketici ne bilsin, ne yapsın? Yani mesela orada o vantilatörü satılmasına izin veren
tabii
kabahatli.
Burada da Amazon'u suçluyorlar. Ha,
adam şey mi olacak, uzmanı mı olacak da yo, bu işte benim bilgisayarımı şöyle yapar falan bilecek yapmayanı ya da var.
Bir de ölçme şansın yok ki nasıl bileceksin?
Yapmayanı da var. Hepsi
takıp bakmadan diye bilemiyorsun.
Hani bunların üretim noktasında engellenmesi ve satılmaması lazım.
Evet.
Şimdi buradan ne doğacak? Kablo normalde hepimiz ucuz kabloya gideriz. Kimse öyle hani Monster falan almaz biliyorsun. Çünkü bir şey dijitalde bir şey getirmez bu kablolar. Sıradan kullanımda. Şimdi USB bu olaylar yüzünden Type-C'de böyle acayip pahalı satılan kablolara bir yönelme olacak. Hani acaba bunda aklım rahat eder mi korkusuyla? Metresi bayağı bir dolara satılan kablolara yönelecek insanlar. Da zarar ziyan.
Öyle. Dünyanın en büyük güneş enerjisi santralinin birinci aşaması çalışmaya başlamış.
Fas'ta inşa ediliyor. Sahra Çölü'nün içinde. Hani tam böyle güneşe doyacak yerlerden biri. Ve büyük, çok büyük bir güneş enerjisi santrali başkentin büyüklüğünde olacak diyorlar. Yani bir şehir büyüklüğünde neredeyse 2018'de tamamlandığında. Şu anda sadece birinci aşaması tamamlanmış ve işte çalışmaya başlamış. Fas'ın dışa bağımlılığı çok yüksekmiş. Bu sayede biraz işte şeyden kurtaralım diyorlar. Enerji giderlerimizi düşürelim sonuçta. Yenilenebilir kaynakları arttırmayı planlıyorlar işte. 2030 yılına kadar %50'si falan böyle yenilenebilir rüzgar, güneş ve işte akarsudan sağlanacakmış. Yalnız burada benim asıl ilgimi çeken şu, bu kadar büyük bir güneş enerjisi santralinin sağladığı güç 580 megawatt. Kurulu kapasite deniyor ya. Şimdi şeye bakıyorum, bizim nükleer santralden aklımda kabaca kalmış bir rakam vardı. 4000-5000 megawatt. Yani bunun 10 katı fazla. Yani sen bir şehir büyüklüğünde güneş enerjisi paneli koyuyorsun hem de Sahra Çölü'ne ve yani güneşi en çok alan yerlerden biri. Tamam 580 megawatt çok yüksek, az değil. Ama yani bir nükleer santral orta karar mı diyeyim artık, hani büyük mü onu bilemiyorum ama yani 5000 megawatt 10 katı fazla sağlayabiliyorsa bu ya güneş tek başına yetecek bir şey değil demek ki.
Ya da senin verimin henüz o kadar yüksek değil.
Ha tabii panellerin falan. Ama işte düşünsene şehir büyüklüğünde bir alan kaplıyor ya. Onların tozlanması, kirlenmesi, temizlenmesi. Yani bir sürü ayrıntısı çıkacak. Çevreye nasıl bir etkisi olacak onu da bilmiyorum. Çünkü o ışıkları sen bir yere yansıtıyorsun. Biliyorsun orta tarafta bir böyle suyu ısıtan kubbe gibi bir şey oluyor. Sanırım bu o yöntemle çalışan bir şey. Aynalarla yansıtarak yani hani güneş paneli şeklinde değil de.
Ama yani, adamların arazi sıkıntısı yok.
Yani, yok tabii.
oraya söyle o santral yerine daha verimli bir kullanımı
yok,
pek mümkün değil. O yüzden
yani şey de mesela bizim büyük barajlarımızdan Keban Barajı'nın kurulu kapasitesi 1400-1500 megawatt. Yani şey anlamında söylüyorum, yani karşılaştırma olsun, güneş santralleri de o kadar büyük şey sağlayamıyorlar. Bütün düşük, Sahra Çölü'nü kaplaman düşük lazım.
Verimi düşük çünkü. Paneller biraz pahalı.
Evet.
Çünkü onun camı tek bir kristalden, kristal büyütme diye bir teknik var. Onunla oluşturuluyor. Tek, nasıl söyleyeyim, yanlış bir ifade de kullanmak istemiyorum ama bütün cam tek molekül. Onu kesip işte panel yapıyorsun falan. Pahalıya geliyor. Bunların ucuz teknikleri lazım hep. Bulunması lazım.
Şeyi de yatırım maliyeti de 3.9 milyar dolar. Hani az bir rakam da değil.
Evet.
Bir daha iyi bilen hani izleyicilerimiz varsa yorumlarda aydınlatsınlar.
SpaceX Hyperloop kabin tasarımı yarışmasını MIT takımı kazandı.
Bizden İTÜ'ye de biliyorsun. De evet, İTÜ'de katılmıştı. Hani ilk elemeyi geçen ekipten de bir 100 kişilik, 120 kişilik mi ne katılımcı vardı. Grup vardı. Onlardan biriydi. O yarışma işte Ocak ayı sonunda tam bitti. Ve MIT genel anlamda birincilik ödülünü aldı. Çeşitli dallar var. Genel tasarım anlamında MIT birinci oldu ama 20 tane falan takım da kendi tasarımlarını bir şekil bu test alanı oluşturuyorlar ya, orada gidip deneyecekler. İTÜ'nün ama hani isminin geçmediğini gördüm. Herhangi bir herhalde şey yapamamışlar. Ama genelde Amerikan üniversiteleri var. Bir tane şey var. Hollanda'dan Delft Üniversitesi sanırım şey yapmış. İkincilik alanında, yenilikçilik alanında bir ödül almış. Genelde Amerikan üniversiteleri şey yapmış, domine etmiş.
Kendi ülkelerinde. Zaten Amerika'da denenecek.
Tabii.
Yapılan şeyler, paneller. Paneller diyorum pardon, podlar.
Yani insanların bineceği boydaki şeyleri artık üretip o test alanında deneyecekler nelerle karşılaşıyoruz. Onun da herhalde bir yılı falan var. Bir yıl mı, iki yıl mı içinde bu denemeleri yapmaya başlayacaklar.
Evet, oyun dünyasına geçeyim. Şimdi American Truck Simulator çıktı.
Beklediğimiz,
evet,
kamyonculuk oyunumuz çıktı. Bayağı bir hayal kırıklığı yaşanıyor.
Ne diyorsun abi? Sen baktın biraz.
Çok az bakabildim. Ama hani büyük hayal kırıklığı. Çünkü bütün oyunu modüler bir hale getirip her şeyi de hani modül modül sunmaya karar vermişler. Şu anda hani oyunun içinden iki tane kamyon çıkıyor. Ona bile ücretsiz DLC veriyoruz biz bunları diye belirtiyorlar. Yani hiçbir kamyon olmayacaktı. Ya şimdi tabii Euro Truck Simulator Türkiye'de de çok sevildi. Türkçe desteği çok iyi. Amerika'da da Türkçe.
Var var.
Bütün oyun full Türkçe istersen. Güzel, fakat sadece iki kamyon modeliyle sunulması zaten kabul edilecek gibi değil. Ücretsiz sunulmakta olan harita da çok küçük. İleride ücretsiz eklentilerle biraz zenginleştireceklerini belirtiyorlar ama ben büyük hayal kırıklığı yaşadım. Çünkü sundukları iki kamyonda biraz güncel kamyonlar. Aslında birbirine de rakip iki modeli, işte bir Peterbilt'in 579 zannedersem, bir de Kenworth'un bir kamyonu 680 mi ne. Onlar birbirlerine de rakip kamyonlar. Aynı fuarda duyurulmuş falan kamyonlar. Modern kamyonlar. Biz biraz daha şöyle 2000'lere kadar gelmiş olan daha klasik, daha geleneksel kamyonları falan bekliyorduk. Belli ki hepsi çıkacak. Hepsi damlalıkla verilecek.
Evet.
Ve büyük bir kısmı da parayla verilecek.
Doğru.
Eurotrain ilgisini tekrarlamaz diye düşünüyorum.
Aynı fikir.
Gördüğü ilgiyi tekrarlamaz.
Ya bir de şundan dolayı belki tekrarlamayabilir. Yani Eurotrack'tan çok da farklı bir oyun değil ya. Yani ben mesela değil, yeniden kurayım oynayayım hissi şey getirmedi bana. Yani
aynı oyun.
Ben çünkü Eurotrack kurdum. Bir heves oynadım ve sıkıldım artık kamyon sürmekten sür. bir yerlerden bir yerlere gidiyorsun ya, işte bir olayda bir oyunda bir şey olmuyor. Bu da aynısını Amerika'da aynı yapıyorsun.
Polis var yolda, onu gördüm fakat bir şey yapıyor mu onu anlamadım.
Daha ben fazla ceza hani kesiyor.
Ben çarparak sıkıştırarak milleti falan gittiğim için bir şey değişmedi benim için. Ama hani Avrupa'da polis görmemiştik hiç. Amerika'da bunu
burada
gördük.
Burada da görmüyorsun, burada da şerif aslında.
Valla işte birazcık hayal kırıklığı oldu. Neyse ki bu Şubat ayında bayağı bir oyun yağmuru geliyor. Bu ayın ilk günlerinde ilk damlaydı. Şimdi asıl oyun fırtınası başlayacak. Umarım evet, böyle hayal kırıklıklarıyla gitmez.
Evet,
ilk bununla kalır umalım.
Çok yeni XCOM 2 çıktı. Daha ben hiçbir şeyine bakmadım.
Evet, işte o asıl bir heyecan fırtınası da
ben,
o.
Ben fiyatına baktım, geri kapattım.
Çok pahalı. 200 lira.
219 lirayı görünce dedim tamam.
Çok bırak. Pahalı.
Play Store'da 189. Hani o kadarcık fark var.
Vallahi XCOM tabii müthiş bir şeydir. Ama yani bu oyun niye hep bu kadar pahalı oldu? Şaşırdım.
Evet.
XCOM bu kadar tamam ucuz bir oyun değildi ama bu kadar pahalı, böyle hani pahalı olmasıyla tanınan bir oyun değildi ya.
Ya niye bilmiyorum. Firmasıyla alakalı herhalde.
Firması bilmiyorum. Hani fiyatta bence hani bekleyince tabii ki alınabilir noktaya gelecek. Hep böyle oldu.
Öyle.
İşte yılbaşına daha dur çok varsa çok saçma bir laf olacaktı söyleyeceğim de hani şimdi ne olur? Yaz indirimleri mi olur?
Önümüz yaz. Evet. Doğru.
Beklersen bu bundle'lara falan girer.
Vallahi yılbaşı o kadar saçma da olmadı bence. Yani, oraya evet, kadar diyorsun, beklenir yani.
Ama bakalım daha başka bir sürü oyun çıkacak. Mesela insanlar The Division'ı oynuyor.
Ben de oynadım.
Betası zannedersem ama
kapalı
işte,
betayı evet.
Ben nasıl bir şey The Division?
Çok sıkıldım ya. Yani şey yine multi player birazcık hani şey sen yabancılık çekmezsin. Destiny'de olan yani bildiğimiz oyunlarda olan şeyler var bunun içinde. Hmm. Ama hani New York'ta geçen bir oyun. Bir işte salgın olmuş. Sen de Division denen ekipten bir üyesin. Oraya gidiyorsun ve sıfırdan üstünü kurarak başlıyorsun.
Güzel üst kurma falan da varsa biraz
var.
XCOM tadı mı var?
Aslında var evet. Ama dışarıdan görüyorsun karakterini.
Third person.
Evet, third person. İşte yetenekleri var iki tane. Onları geliştiriyorsun level atladıkça. Ya ben şeyi seviyorum abi. Çok oyun geldi üst üste böyle işte Fallout 4'ten falan da çıkınca. Yani sürekli bir toplama halindeyiz. İşte silah alıyorsun, onu parçalıyorsun. Onun parçasıyla bilmem ne upgrade ediyorsun. Bir rahata eremedik.
Evet.
Hep bir sıkıntı.
Böyle oluyor bu oyunlar böyle.
Ya öyle
rahata
ama.
Rahata erdiğini zannettiğinde de oyunun DLC'si çıkıyor. Senin silahlarını değersiz hale getiriyorlar. Yine başa dönüyorsun.
Ya kötü bir oyun değil. Özellikle şey mesela bir Fallout 4 ile kıyaslarsam grafik olarak her şey şöyle bir muhabbet yine var tabii ki. Gösterdiklerinden daha kötü grafiklerle çıktı. Bu beta. İlk tanıtılımına göre. Ama yine güzel. Ve sana yükleme ekranı göstermiyor. Fallout 4'ü al. Yarısı yükleme ekranı. Bir kapı açıyorsun. Yükleme hemen geri çıkıyorsun. Yine yükleme.
Anladım.
Bunda çok güzel gizlemişler. Ben fark ettim yüklediği yerleri. Fakat hiç çok böyle kesintisiz hissiyatını sağlamışlar. Büyük bir şehirde geziyorsun hakikaten. Çok kısıtlı beta. O yüzden tabi ilerleyemiyorsun fazla. Güzel oyun olacak ama bilmiyorum ben sıkıldım yani. Bana artık biraz daha şey lazım böyle bir şöyle kaynağın bol olduğu ne bileyim böyle ezilmediğimiz.
Biraz da biz yaşayalım.
Evet diyorsun. Yani biraz da biz yaşayalım yani.
Doğru.
Minecraft'ın yapımcısı Mojang mı nasıl okunuyor bilmiyorum.
Mojang.
Yeni oyunu Cobalt çıkmış.
Evet. Esprili bir oyun çıkardılar. Ama tabii artık Minecraft'ın arkasındaki kafalar yok burada. Hani firma Mojang ama hani şey değil. Tam olarak Minecraft'çılardan yeni oyun demek biraz zor ama güzel bir oyun çıkartmışlar. Tabii artık işin içinde Microsoft sermayesi olduğu için oyunda PC ve Xbox şeyine, ailesine. 360'a da çıkmış, One'a da çıkmış. Oynanır gözüküyor. Yine esprili falan bir oyun. Ama göreceğiz.
Evet.
Ne kadar keyif vereceğini.
Ama şeyle falan hiç ilgisi yok değil mi? Minecraft'la.
Yok. Canım, alakası yok.
Bambaşka bir oyun.
Evet. Evet. Bu geçtiğimiz tatil döneminde tabii ki biliyorsunuz her firma için çok önemli. Satışların patladığı dönem. Burada da bir rakam söylendi. PlayStation, Xbox One'ı bayağı bir hani geride bırakmayı başarmış satışlarda. 8.4 milyon adet. Dördüncü çeyrek rakamı. 5.82 Xbox One.
Şaşırtıcı bir yön yok. Zaten böyle tahmin ediliyordu. Microsoft fiyat belirtmiyor.
Satış rakamı belirtmiyor.
Satış rakamı belirtmiyor. Pardon, karıştırdım. O yüzden de böyle cambazlıklar bulunuyor. İşte evet. O şunu verdi, oradan şunu çıkartınca geriye şu kaldı falan. Ama hani tahminler de bu yöndeydi. Bence çok doğal bir rakam.
O senin dediğin olayı şey yaptı. Electronic Arts ağzından kaçırdı.
Evet.
55 milyon toplam konsol satışı varmış.
Konsol satıldı dendi.
Evet.
Sony'nin ne sattığını bilince
36 milyon.
Kalanı da Microsoft oluyor.
Basit bir matematikle.
Evet, 19 milyon evet. Satmış.
İki katı işte.
İki katı satmış. Yani,
evet. Son çeyrekteki rakamlarla da bunlar uyuşuyor yani.
Evet.
19 milyon da az değil ama değil bu arada canım. Yani. İyi değil. Hani kötü diyoruz rakibine göre falan ama
rakibe göre
değil.
Öyle tabii yoksa. Yeni Doom'un çıkış tarihi açıklandı. 13 Mayıs. Vallahi videolarını izlemiştim. Süper gözüküyor.
Evet. Bir şimdi hep bir gelecekte beklenen oyun var. Onun şeyini, o durumu yeni Doom dolduruyor şu anda da.
Evet, değil mi? 120 dolarlık çok... Collector's Edition'ı varmış. Onu da duyurdular.
Merakla bekliyorum. Ya yani Doom başka şeye benzemez.
Öyle.
Keyfi, hızı, oynanışı. Doom 3 oynadık. İşte bu 4 değil mi?
Evet. Doom 4 gibi
Doom 3 çıktığında daha ekran kartlarımız falan sürünüyordu. Onu düzgün çalıştırabilmek için çoğumuz zaten donanımcı olduk işte.
Aynen.
Onun ayarlarıyla falan oynarken nasıl daha hızlı çalıştırabiliriz diye uğraşırken. Şimdi İşte deniyor ki Doom 1, 2 gibi hızlı olacak.
Evet.
Ama tabii günümüzün oyunu, günümüzün grafikleriyle olacak deniyor. Hepimiz merak ediyoruz o keyfi. Tabii ki klasik, bu kadar çok beklenen, bu kadar çok efsanesi olan oyunlarda her zaman hayal kırıklığı olur. Normal. Beklentiler o kadar yüksek ki onu karşılamanın yolu yoktur çünkü.
Doğru.
Ama işte bu yıl içinde kavuşuyoruz ya, kendimiz göreceğiz.
Evet, 13 Mayıs.
Buna da artık pahalı ucuz muhabbeti yapmazsınız. Neyse, verilir parası alınır.
120 dolar da Collector's Edition'mış. Onu da Mahmut Soral düşünsün.
Onu almam.
Evet. Batman Arkham Knight. Biliyorsunuz şu bir türlü yıldızı kullanıcıyla
geçen senenin fiyaskolarından biri.
Evet. Mac ve Linux sürümü iptal edilmiş. Oraya da çıkması planlanıyor.
Daha artık ne olabilir derken bir fiyaskoyla daha. Çünkü bunları ön sipariş verip de bekleyenler var hala. Tamam, paraları falan iade edilecek ama yani bir rezalet daha.
Ya, bir tek konsolda düzgün çalıştı. Orada oynayanlar memnun kaldı oyundan. Oyun çünkü güzeldi. Evet.
Doğru.
Başka bir şey diyor musunuz? Bendeki haberler bu kadarmış.
Vallahi ne diyelim işte. Gündem kışın, kış, kıyamet, kar, öksürük, durgun günler yaşıyor.
Durgun sayılır, evet. Önümüzdeki
fuarlar gelecek.
Bu ayın sonunda biraz hareketlenecek.
Fuarlar gelecek, hareketlenecek. Ürünler çıkacak. Oyun yağmuru işte bir Şubat ayında ciddi bir oyun akışı olacak. Daha sonra onları oynayarak, değerlendirerek zaman geçecek. Bahar geldi, yaz geldi, yine yeni oyunlar falan filan. Nisan gibi şu sanal gerçeklik başlıklarının sayısı artar. Piyasaya girmiş olanların. HTC'ninki falan Nisan'a bekliyor. Zaten işte onlar da geldi mi uğraşacak bir sürü şey çıkacak.
Evet. Peki o zaman önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyoruz.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Tailwords sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.